Ayrım 45, sayfa 330. 49. Eski ve yeni diplomasi arasında başlayan karşıtlıklar. Uzmanlık alanları doğuştan soyluluk olan kişilerle ilişkiler de bu konuda bir istisna değildi. Arnheim kendi seçkinliğini bastırmıştı ve öylesine alçakgönüllü bir tavırla, ayrıcalıklarıyla sınırlarını iyi tanıyan bir ruh soyluluğuna çekilmişti ki, soy sop sahibi adların taşıyıcıları bir süre sonra onun yanında sanki bu yükü taşımaktan belleri bükülmüş işçilermiş gibi görünür olmuşlardı. Bu durumu en iyi gözlemleyen Diotima'ydı. Bu bütünün sırrını bir sanatçının zekasıyla kavramıştı. Yaşamının düşünü daha iyisi olmayacak biçimde gerçekleşmiş gören bir sanatçının zekasıyla. Şimdi Diotima salonuyla yine tamamen barışıktı. Arnheim dış örgütlenmenin abartılmaması konusunda uyarıda bulunmuştu. Kaba maddi çıkarlar bu temiz amaca baskın çıkabilirdi. Arnheim salona daha çok değer veriyordu. Daire başkanı Tuzzi ise buna karşılık olarak bu yolla bir konuşmalar uçurumundan öteye gidilemeyeceği korkusunu dile getirdi. Ayak ayak üstüne atmış, iri damarlı, zayıf ve koyu tenli ellerini de dizlerinde kenetlemişti. Sırtındaki yumuşak kumaştan kusursuz dikilmiş giysisiyle dimdik oturan Arnheim'in yanında küçük sakalı ve güneyli gözleriyle Bremenli bir tüccarın yanındaki Akdenizli bir yan keziciye benziyordu. Burada iki soyluluk birbiriyle karşılaşmıştı. Ve kozmopolit yapıdaki yüksek düzeyde bir zevke uyarak hafiften bir umursamazlığı kendine yakıştıran Avusturya kökenli soyluluk kendini asla ötekinden aşağı görmüyordu. Daire Başkanı Tuzzi'nin paralel eylemdeki gelişmeler konusunda bilgi almak için sanki kendi evinde olup bitenleri doğrudan bilmeye hakkı yokmuşçasına zarif bir soru sorma tarzı vardı. Ne planlandığını olabildiğince çabuk öğrenmek bizleri memnun ederdi diyerek. Ben bu olay bağlamında burada yabancıyım ifadesini taşıması öngörülmüş dostça bir gülümsemeyle baktı karısına ve Arnheim'a. Ardından eşiyle ekselanslarının ortak çalışmalarının daha şimdiden resmi makamların başını epey ağrıtmaya başladığını anlattı. Bakan, majestelerini son ziyareti sırasında jübile vesilesiyle ne gibi siyasi açıklamaların en yüce makamca onaylanabileceği, özellikle de zamanın akışına müdahalede bulunularak uluslararası nitelikteki bir pasifist eylemin başına geçme planının en yüce makamın ne ölçüde hoşuna gideceği konusunda bir nabız yoklamıştı. Çünkü, diye açıklamada bulundu Tuzzi. Ekselanslarının aklındaki dünya çapında Avusturya düşüncesi politik olarak kavranmak istendiğinde düşünülebilecek tek davranış biçimi buydu. Ancak majesteleri diye sürdürdü Tuzzi açıklamalarını. O dünyaca ünlü dürüstlüğü ve sadeliğiyle ve kararlı bir ifadeyle hemen ah kendimi öne çıkarttırmak istemem diyerek karşı çıkmıştı. Ve şimdi bu bağlamda yüce iradenin açıkça bir karşı koyması olup olmadığı bilinmiyordu. Tuzzi, mesleğinin küçük sırları konusunda duyarsız davranmayı, aynı zamanda büyük sırları da iyi korumasını bilen biri gibi duyarlı bir üslupla başarabiliyordu. Konuşmasını, büyük elçiliklerin şimdi yabancı saraylardaki atmosferi araştırmaları gerektiğini söyleyerek bitirdi. Çünkü Avusturya sarayındaki atmosferden emin olunamıyordu. Ve buna karşın bir yerlerde sağlam bir çıkış noktasının kazanılması zorunluydu. Zira sonuçta salt pratik nitelikte olmak üzere genel bir barış konferansının toplanmasından, 20 hükümdarın bir araya gelmelerinden, Lahey Sarayı'nın duvarlarının Avusturyalı sanatçıların tablolarıyla donatılmasına veya Lahey'de evlerde çalışan hizmetçilerin çocuklarıyla yetimleri için bir vakıf kurulmasına kadar pek çok olasılık söz konusuydu. Tuzzi, bu söylediklerine Prusya Sarayı'nda jübile yılıyla ilgili ne düşünüldüğü sorusunu ekledi. Arnheim bu konuda bilgisi bulunmadığını söyledi. Avusturya kinikliği ona itici geliyordu. Kendisi de çok zarif bir biçimde gevezelik etmeyi bilmesine karşın Tuzzi'nin yakınındayken kendini devlet işlerinden söz edilmeye başlandığında soğuk ve ciddi bir ifade takınılmasını isteyen biri gibi bütün düğmeleri iliklenmiş hissediyordu. Böylece Diotima'nın önünde birbirine karşıt iki soyluluk, iki devlet ve yaşama üslubu, kur yapma amacından pek de yoksun olduğu söylenemeyecek bir tarzda sergilenmekteydi. Ancak bir tazıyı bir fino köpeğinin, bir söğüt ağacını bir kavak ağacının yanına koyduğunuzda, bir şarap kadehini sürülmemiş bir tarlaya veya bir portreyi sanat sergisi yerine bir yelkenliğe yerleştirdiğinizde, kısaca yaşamın çok iyi işlenmiş ve belirgin kılınmış iki biçimini yan yana getirdiğinizde, aralarında bir boşluk, birbirlerine yönelik bir olumsuzlama, dipsiz ve son derece kötü niyetli bir gülünçlük meydana gelir. Diotima bunu anlamaksızın gözlerinde ve kulaklarında hissetmekteydi. Korkusundan eşine büyük bir kararlılıkla paralel eylemle birinci planda tinsel bağlamda büyük bir hedefe ulaşmayı amaçladığını ve yalnızca gerçekten modern insanların gereksinimlerinin bu eylemin yönetimine akmasına izin vereceğini söyleyerek konuşmayı başka yöne çevirdi. Arnheim, esas düşünceye saygınlığının geri verilmesini şükranla karşıladı. Çünkü özellikle belli dibe çökme anlarına karşı kendini savunmak zorunda kaldığından, Diotima ile birlikte oluşturana, geniş bir çerçevede gerekçe oluşturan olayları hafife almak niyetinde değildi. Tıpkı boğulmakta olan birinin can yeleğini alaya almayı aklının kenarından geçirmemesi gibi. Ama yaptığına kendisi de hayret ederek ve sesinde belli bir kuşku ifadesiyle Diotima'ya o zaman paralel eylemin tinsel liderler grubuna kimi seçmek istediğini sordu. Bu konu Diotima'nın kafasında doğal olarak henüz çok açıklığa kavuşmamıştı. Arnheim'la birlikte geçen günler öylesine zengin esinler ve düşünceler armağan etmişti ki bunlar arasından belli yaşantıları seçme olanağını henüz bulamamıştı. Gerçi Arnheim ona birkaç kez önemli olanın komisyonların demokratikliği değil fakat güçlü ve kapsamlı kişilikler olduğunu yinelemişti. Ama Diotima bu arada hep şu bir tek duyguyu beslemişti. Sen ve ben. Gerçi henüz karara bağlanmış bir şey yoktu. Bunun belirtisi bile görülmüş değildi. Ve şu anda belki de Arnheim'in sesinden yansıyan kötümserlik ona özellikle bunu hatırlattığından şu yanıtı verdi. Günümüzde insanın çok önemli ve büyük diye nitelendirebileceği, bütün gücüyle gerçekleştirmeye çalışabileceği bir şey var mı? Bu, sağlıklı zamanlara özgü o iç güvenini yitirmiş bir zamanın göstergesi dedi Arnheim bunun üzerine. Böyle zamanlarda herhangi bir şeyin en önemli ve en büyük sıfatıyla ortaya çıkabilmesi güçtür. Daire başkanı Tuzzi bakışlarını pantolonundaki bir toz zerresine indirmişti. Bu nedenle gülümsemesi onaylama olarak yorumlanabilirdi. Gerçekten de ne olabilir böyle bir şey diye devam etti Arnheim sınarcasına. Değil mi? Bunun üzerine daire başkanı Tuzzi gülümsemesini yukarı doğru çevirdi. Gerçi Arnheim sözcüğü daha önce ekselanslarının yanında yaptığı kadar vurgulu ve kuşkudan arınmış olmasa da yine de kulağa hoş gelen bir ciddiyetle ifade etmişti. Diotima eşinin gülümsemesine karşı çıkarak araya girdi. Neden olmasın? Elbet din de. Evet ama uygulanabilir bir karar almak zorunda olduğumuza göre komisyona eylem için zamana uygun bir hedef bulacak bir psikoposu da seçmeyi düşündünüz mü? Aslında Tanrı modern olmaktan son derece uzaktır. Onu kafamızda, sırtında frak, sinek kaydı tıraşlı ve saçları güzelce yana ayrılıp taranmış olarak canlandıramayız. Bu işi din adamlarının yaptıkları gibi yaparız. Peki dinden başka ne var? Ulus mu? Devlet mi? Bu noktada Diotima sevindi. Çünkü Tuzzi genelde devleti kadınlarla konuşulmayan erkeklere ait bir konu sayardı. Ama sonra sustu. Gözlerinde yalnızca sanki bu konuda söylenecek bir sürü şey bulunduğunu anlatan bir ifade vardı. Bilim mi diye sorulana devam etti Arnheim. Kültür mü? Geriye yalnızca sanat kalıyor. Gerçekten de varoluşun bütünlüğünü ve iç düzenini birinci planda ancak sanat yansıtabilirdi. Ama bugün sanatın nasıl bir görünüm sergilediğini biliyoruz. Genel bir parçalanmışlık. Herhangi bir bağlamdan yoksun aşırı uçlar. Yeni ve mekanize bir toplumsal ve duygusal yaşamın epopesini daha başlangıçta Stendhal, Balzac ve Flaubert yaratmışlardı. Alt kesimlerden yükselen bu uyarıyı ise Dostoyevski, Strindberg ve Freud gözler önüne serdiler. bizlere, yani bugün yaşayanlara gelince. İçimizde sanki bütün bunlar bağlamında artık yapacak hiçbir şeyimiz kalmamış gibi derin bir duygu var. Burada daire başkanı Tuzzi söze karışarak nitelikli bir şeyler okumak istediğinde eline Homeros'u ya da Peter Rosegger'i aldığını söyledi. Arnheim onun kaldığı yerden devam etti. Kutsal kitabı da onlara katmalısınız. Kutsal kitap Homeros ve Rosegger veya Reuter'le idare edilebilir. Ve böylece sorunun en derin noktasına da varmış oluyoruz. Diyelim ki yeni bir Homeros'umuz olsaydı. Bütün içtenliğimizle soralım kendi kendimize. Ona kulak verebilir miydik? Sanırım buna olumsuz yanıt vermek zorundayız. Yeni bir Homeros'umuz yok. Çünkü ona gereksinmiyoruz. Arnheim şimdi eğere kurulmuş dört nala gitmekteydi. Gereksinseydik eğer Homeros'umuz olurdu. Çünkü sonuç itibariyle dünya tarihinde olumsuz hiçbir şey olmaz. Bu nedenle gerçek anlamda büyük ve önemli olan her şeyi geçmişe taşımamızın anlamı nedir? Bırakın Homeros'un ve İsa'nın aşılmalarını, daha onlara yaklaşabilen bile olmadı. Neşideler neşidesinden daha güzel bir metin yoktur. Gotik ve Rönesans, yeni çağın önünde bir dağlık arazinin bir düzlüğün girişinde yer alması gibi durmaktalar. Nerede bugün o büyük hükümdarlar? Bir Napolyon'un bile yaptıkları, Firavunlarınkinin yanında Kant'ın eserleri, Buda'nınkilerin, Göte'ninkilerin, Homeros'undakilerin, Homeros'unkilerin yanında ne kadar tık nefes kalıyor. Ama nihayet yaşıyoruz ve bir şeyler uğruna yaşamak zorundayız. O halde nasıl bir sonuç çıkarmamız gerekiyor? O sonuç yalnızca, ancak Arnheim konuşmasını burada kesti ve sonucu dile getirmekten çekindiğini vurguladı. Çünkü ona göre geriye yalnızca insanın önemsediği ve büyük saydığı her şeyin yaşamımızın en iç noktasında yatan güçle herhangi bir ilgisinin bulunmadığı gibi bir sonuç kalıyordu. Peki nedir bu güç diye sordu daire başkanı Tuzzi. Pek çok şeyin gereğinden fazla önemsendiği fikrine hiç de itirazı yoktu. Günümüzde hiç kimse bunun cevabını bilemiyor diye karşılık verdi Arnheim. Uygarlık sorunu yalnızca yürekle çözülebilir. Yeni birinin ortaya çıkmasıyla, insanın iç dünyasındaki yüzüyle ve salt iradeyle, bu bağlamda akıl, büyük bir geçmişi liberalizme kadar vardırıp zayıf düşürmekten başka bir şey yapmadı. Ama belki de yeterince uzak görüşlü değiliz ve hesaplarımız için çok küçük ölçüler kullanıyoruz. Her an dünyada büyük bir dönüşüm gerçekleşebilir. Diotima, o zaman paralel eylem için yapacak hiçbir şey kalmayacağı yolunda bir itirazda bulunmak istemişti. Fakat kendini tuhaf bir biçimde Arnheim'in çizdiği kasvetli manzaranın çekimine kaptırmıştı. Belki de iç dünyasında hala o sıkıcı ödevlerin kalıntılarından vardı ve hep yeni kitapları okumak, en yeni resimler üzerine konuşmak zorunda kaldığında bu kalıntıların altında eziliyordu. Sanat karşısındaki kötümserlik, Diotima'yı aslında hiç de hoşuna gitmemiş olan pek çok güzellikten kurtarıyordu. Bilim karşısındaki kötümserlik ise uygarlıktan, bilinmeye değer ve etkili olanların fazlalığından duyduğu korkuyu hafifletiyordu. Bu yüzden Arnheim'in zamana ilişkin umutsuz yargısı, Diotima'nın ansızın rahatlamasına yol açmıştı. Ve Arnheim'in melankolisinin herhangi bir biçimde kendisiyle bağıntılı olduğu düşüncesi de yüreğine bir boşluk, yüreğine bir hoşluk vermişti. 50. Sonraki gelişmeler. Daire Başkanı Tuzzi, Arnheim'in kişiliği konusunda kendini aydınlatmaya karar verir. Diotima doğru tahmin etmişti. Arnheim, kendi kitaplarını ruhuna inerek okumuş olan bu harika kadının göğüslerinin, insanın yanlış yorumlayamayacağı bir gücün etkisiyle inip kalktığının ayırdına vardığından bu yana, başka zamanlar yabancısı olduğu bir tutukluğa kapılmıştı. Kısaca ve kendi bilgilerine göre söylemek gerekirse bu, ansızın ve beklenmedik bir biçimde yeryüzünde cennete rastlayan ahlakçının tutukluğuydu. Ve bunu onun gibi hissedebilmek istediğimiz takdirde çevremizin üzerinde yumuşak, beyaz tüy toplarının yüzdüğü mavi bir su birikintisinden başka bir şeyle çevrili olmamasının nasıl bir şey olacağını zihnimizde canlandırmamız yeter. Tek başına ele alındığında ahlakçı insan gülünçtür. hoş olmaktan uzaktır. Bunu ahlaklarından başka hiçbir şeyleri olmayan o yumuşak başlı, yoksul insanların kokusu öğretir bize. Ahlak, kendisine asıl anlamını kazandıran büyük görevleri gereksinir. Ve Anaheim'de bu nedenle ahlakçılığa eğimli doğasını hep dünyada olup bitenlerle, dünya tarihiyle, ideolojik bağlamda da yaptıklarının derinliğine inme çabasıyla tamamlamaya çalışmıştı. Düşünceleri iktidar alanlarına yansıtmak ve işleri yalnızca tinsel sorularla bağıntılı olarak ele almak en sevdiği tasarımdı. Tarihte kendisiyle ilgili karşılaştırmalı örnekler aramaktan hoşlanır. Bu örnekleri yeni bir yaşamla doldururdu. Finans piyasasının zamanımızdaki rolü, etkisini arka plandan gösteren, egemen güçlerle alışverişte ödün veren vermeyen bir güç niteliğiyle Arnheim'a göre bir zamanlar ki Katolik Kilisesinkine benzemekteydi. Ve kendisi de kendi çabalarına kimi zaman bir kardinalin gözüyle bakıyordu. Ama bu kez aslında daha çok keyfi bir yolculuk yapmıştı. Ve her ne kadar keyfi bir yolculuğa bile hiçbir neden bulunmaksızın çıkmazsa da bu yolculuk planının, üstelik önemli bir planın başlangıçta kafasında nasıl doğmuş olduğunu anımsayamıyordu. Yolculuğuna önceden öngörülmemiş bir düşünceye ve ani bir karara benzer bir şeyler egemendi. Ve yolunun vardığı bu sapa, Alman büyük kentinin üzerinde yarattığı egzotik etkinin, örneğin bombaya yapılacak turistik bir gezininkinden daha büyük olmasında da herhalde küçük bir özgürlük payı vardı. Prusya'da bütünüyle olanaksız olan, paralel eylemde rol oynamak için davet edilmesi gibi fikri de bütün bunlara katkıda bulunmuş ve Arnheim'ı bir düşteki kadar hayallerle dolu ve mantık dışı bir atmosfere itmişti. Bu düşün anlamsızlığı Arnheim'ın pratik aklından kaçmamıştı. Fakat öte yandan bu pratik akıl masalsılığın çekiciliğini de engelleyememişti. Arnheim buraya gelişinin amacına büyük bir olasılıkla çok daha kolay ve daha dolaysız yollarla da erişebilirdi. Ama hep buraya dönüp gelmeye bir tür akıldan izne ayrılma gözüyle bakıyordu. Ve böyle masal dünyasında dolaşması, taşıdığı iş adamı ruhu tarafından kendine iş ahlakı için vermiş olduğu kara puanın gri bir tona dönüştürülüp genelin içinde öğütülmesiyle cezalandırılmıştı. Gel gelelim, bu olay o defa Tuzzi'nin yanında yapıldığı kadar karamsar bir biçimde ikinci kez inelenmedi. Her şeyden önce de daire başkanı Tuzzi ortada çok az gözüktüğü ve Arnheim sözlerini bu güzel ülkede şaşılacak kadar algılama yeteneğine sahip bulduğu çok değişik kişilere dağıtmak zorunda olduğu için inelenmedi. Arnheim, ekselanslarının huzurlarında eleştiriyi verimsiz, yaşanılan zamanı ise inançsız olarak nitelendirmişti. Bu arada insanoğlunun böylesine olumsuz bir varoluş biçiminden yalnızca yüreğin yardımıyla kurtarılabileceğini bir kez daha belirtmiş, Diotima içinde buna ancak Almanya'nın kültürle dolup taşan güneyinin Alman özünü ve böylece belki de bütün dünyayı akılcılığın ve hesapçılık içgüdüsünün taşkınlıklarından koruyabileceği iddiasını eklemişti. Çevresi hanımlarla sarılı olarak insanlığı silahlanma yarışından ve ruhsuzluktan kurtarabilmek için iç dünyanın inceliklerini örgütlemenin zorunluluğundan söz etmişti. Mesleklerinde yaratıcı olan erkeklerden oluşma bir çevrede Hölderlin'in Almanya'da artık insanlar değil, yalnızca meslekler bulunduğu yolundaki sözünü yorumlamıştı. Ve kimse mesleğinde daha yüce bir bütünlük duygusunu içinde taşımadan herhangi bir şey başaramaz. Hele bir maliyeci hiç başaramaz diyerek bu açıklamalarını noktalamıştı. Bu kadar çok düşüncesi olan bir adamın aynı zamanda varlıklı olması güzel bir şey olduğundan onu memnuniyetle dinliyorlardı ve onunla konuşan herkesin yanından paralel eylem gibi bir girişimin son derece kuşku götürür, en tehlikeli tinsel çelişkileri içeren bir konu olduğu izlenimiyle ayrılması, bu serüvenin liderliğini üstlenme bağlamında kimsenin Arnheim kadar uygun sayılamayacağı izlenimini de güçlendirmekteydi. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılış. Strindberg, Strindberg, Freud, Freud, Homeros, Homeros, Peter Rosegger, Peter Rosegger, Kant, Kant, Buda, Buda, Goethe. GOETHE.